Ayrım 7. Mutlu Ölüm. Albert Camus. Sayfa 83. 2. Bölüm. Kendisini kuzeye götüren trende Mersault ellerini inceliyordu. Hava fırtınalıydı. Bu havada trenin akışı ağır ve alçak bir bulut saldırısı gibiydi. Mersault bu aşırı sıcak vagonda yalnızdı. Geceleyin çarçabuk yola çıkmıştı ve şimdi loş sabahın önünde tek başına ipeksi, büyük kavak ağaçları arasındaki yağmur beklentisi ile uzak fabrika bacalarının insanda bir ağlama arzusu uyandırdığı bu bohemya görüntüsünün tatlılığının içine dolmasına izin veriyordu. Sonra üzerinde 3 ayrı yazının bulunduğu beyaz levhaya bakıyordu Patrice. Nicht hinauslehnen e pericoloso spor gersi. Dışarı sarkmak tehlikelidir. Oradan dizleri üzerindeki canlı ve yabanıl hayvanlara benzeyen elleri çekiyordu bakışlarını. Biri solu, uzun ve çevikti. Öteki şiş ve adaleli. Onları tanıyordu, çok iyi tanıyordu ve istencinin hiç katılmadığı eylemleri gerçekleştirecek kadar farklı hissediyordu hem de onları. Onlardan biri alnına dayanmaya ve şakaklarının zonklatan ateşini engellemeye geldi. Diğeri ceketi boyunca kaydı ve cebine bir sigara almaya indi. Hemen geri fırlattı sigarayı. Kendisini güçsüz bırakan o kusma isteğinin farkına vardı. Elleri yeniden dizlerinin üzerine gelip kendilerini kapıp koyverdiler. Kadeh biçimindeki avuç içleri yeniden duyarsızlığa bürünen ve almak isteyecek olana sunulan yaşamının yüzünü sundular Merso'ya. 2 gün boyunca yolculuk yaptı. Ama bu kez onu harekete geçiren bir kaçma içgüdüsü değildi. Bizzat bu koşunun tek düzeliği doyuruyordu onu. Avrupa'nın yarısını baştan başa dolaşan vagon kendisini iki dünya arasında tutuyordu. Onu almaktan geliyor ve bırakmaya gidiyordu. Arzunun kral olacağı yeni bir dünyanın eşiğine bırakmak üzere anısının bile kalmasını istemediği bir yaşamın dışına çıkarıyordu. Bir kez olsun canı sıkılmadı Merso'nun. Kendi köşesinde kalıyor, fazla rahatsız edilmiyor, ellerine, ardından dışarıdaki görüntüye bakıyor ve düşünüyordu. Yolculuğunu, gümrüklerde bilet değiştirme dışında başka çaba harcamadan, isteyerek Breslau'ya kadar uzattı. Biraz daha özgürlüğüyle baş başa kalmak istiyordu. Yorulmuştu, kımıldayacak gücünün kalmadığını hissediyordu. Gücünün ve umutlarının en küçük parçacıklarını topluyor, onları yoğunlaştırıyor, gruplandırıyor, kendi kendini ve bu arada gelecek yaşamını güçlendirmenin yoluna bakıyordu. Trenin kaygan raylar üzerinden aktığı bu geceleri, yalnızca saatin aydınlattığı küçük garlardan hışım gibi geçişi, fark edilir fark edilmez treni yutan ve zengin altın sarısını, ışığını, sıcaklığını kompartımanlara boşaltan büyük garların ışık yuvalarından önce birdenbire fren yapılmasını seviyordu. Çarklar üzerinde çekiçler çınlıyor, lokomotif buharlar içinde hırıldıyor, kırmızı levhayı indiren memurun robotsu davranışı, Merso'yu içinde kendi bilinç ve endişesinin beklediği, trenin çılgın koşusunun peşi sıra koşturuyordu. Kompartımanda yeniden gölgeyle ışıklar oyunu, siyahla altın sarısının kavuşması. Dresden, Bautzen, Görlitz, Liegnitz. Gelecek bir yaşamın davranışlarını oluşturmak için dolu dolu zamanıyla önündeki uzun gece boyunca kendi kendisiyle tek başına bir garın dönüşünde kaçıp giden düşünceyle bitmek bilmez savaşım kendini yakalatıyor ve izletiyor, sonuçlarına kavuşuyor. Sonra yağmur ve ışıklarla parlayan tellerin dansları önünde yeniden kaçıp gidiyor. Mersault endişesinin gizlendiği yüreğindeki umudunu dile getirecek sözcüğü, tümceyi arıyordu. İçinde bulunduğu güçsüzlükte çözüm yollarına gereksinimi vardı. Gecesi ve gündüzü, söz ile bundan böyle yaşama bakışının tüm rengi olacak olan imge ve geleceğini oluşturduğu duygulu ya da üzgün düş ile bu inatçı boğuşması içinde geçiyordu. Gözlerini yumuyordu. Yaşamak için zaman gerekir. Her sanat yapıtı gibi yaşam da üzerinde düşünmeyi gerektirir. Mersault yaşamını düşünüyor, bir tren kompartımanında çılgın bilinciyle mutluluk isteğini gezdiriyordu ve bu kompartıman o günlerde onun için insanın kendisini aşan şeylerin arasından insanı tanımayı öğrendiği Avrupa'daki hücrelerden birine dönmüştü. İkinci günün sabahı, tren uçsuz bucaksız kırlardan geçmesine karşın hissedilir biçimde yavaşladı. Breslau'ya birkaç saat vardı ve gün kapalı, yağmur dolu bir göğün altında bir tek ağacın bulunmadığı yapış yapış, çamurlu, uzun Silezya Ovası'nın üzerine açılıyordu. Parlak kanatlı, büyük, siyah kuşlar bir kapak taşı gibi ağır gökyüzünün altında daha yükseğe çıkamayarak göz alabildiğine ve düzenli aralıklarla yerden birkaç metre yükseklikte kümeler halinde uçuyordu. Yavaş ve ağır bir uçuşla yuvarlaklar çizerek dönüyorlardı. Kimi zaman aralarından biri kümeden ayrılıyor, toprağa girercesine yeri sıyırıyor, aynı kaba uçuşla sonu gelmez biçimde ufukta siyah bir nokta olarak kalıncaya kadar uzaklaşıyordu. Mersault elleriyle camın buğusunu silmiş, parmağının cam üzerinde bırakmış olduğu uzun çizgilerden açgözlülükle dışarıya bakıyordu. Issız yerden renksiz gökyüzüne sevimsiz bir dünya imgesi yükseliyordu. Bu imgenin içinde yeniden kendine dönüyordu Mersault. Suçsuzluğunun umutsuzluğuna indirgenmiş bu toprakta, ilkel bir dünyada yitmiş yolcu olarak bağlarını yeniden buluyor ve yumruğu göğsünde sıkılı, yüzü cama yapışmış durumda, kendisine doğru, içinde uyanan yüceliklerin inancına doğru bir atılımı düşünüyordu. Bu çamura bulanmak, balçık aracılığıyla toprağa dönmek, sınırsız ovaya dikilip çamura batmış, kolları bir sünger ve kurum göğüne açılmış biçimde, yaşamın umut kırıcı ve görkemli simgesinin karşısındaymış gibi, içinde yeterince tiksindirici şey bulunan dünyayla dayanışmada olduğunu belirtmek, yaşamla iyilik bilmezliğine, çirkefliğine, varıncaya dek suç ortaklığı içinde olduğunu açıklamak istedi. İçinde kabaran sonsuz coşku, yolculuğunun başlangıcından beri ilk kez patladı. Gözyaşlarını ve dudaklarını soğuk cama bastırdı Mersault. Cam yeniden bulandı, ova gözden gitti. Birkaç saat sonra Breslau'ya varıyordu. Kent ona uzaktan bir fabrika bacaları ve katedral kuleleri ormanı olarak göründü. Yaklaşınca tuğla ve siyah taştan yapıldığı ortaya çıkıyordu. Kısa siperlikli şapkalar giymiş adamlar yavaş yavaş dolaşıyordu. Onları izledi. Sabahı açık bir kahvede geçirdi. Orada bir delikanlı armonika çalıyordu. Ruhu dinlendiren, hoş ve ağır bir budalalığın ezgileri. Mersault bir tarak satın aldıktan sonra yeniden güneye inmeye karar verdi. Ertesi gün Viyana'daydı. Gündüzün bir bölümüyle bütün gece uyudu. Uyandığında ateşi bütünüyle düşmüştü. Kahvaltıda tıka basa rafadan yumurtalar ve taze krema yedi. İçi hafifçe bulanmıştı. Güneşle yağmurun birbirine girdiği bir sabah vakti dışarı çıktı. Viyana iç açıcı bir kentti. Görülecek hiçbir yeri yoktu. Çok büyük olan Saint-Étienne Katedrali canını sıkıyordu. Karşısındaki kahveleri ona yeğledi. Akşamleyinde kanalın kıyısındaki küçük bir dans salonunu. Gündüz vakti ring boyunca güzel vitrinler ile zarif kadınların gösterişleri arasında geziniyordu. Dünyanın en az doğal kentinde insanı kendisinden ayıran bu boş ve şatafatlı çevreden hoşlanıyordu bir an için. Ama kadınlar güzel, bahçelerde çiçekler iri ve göz alıcıydı. Mersault gün batımında ring üzerinde ortalıkta gezinen parıltılı ve basit kalabalığın arasında anıtların tepesindeki taş atların kızıl akşam içindeki boşuna uçuşlarını seyrediyordu. Tam o sırada dostları Rose'la Claire'i anımsadı. Yola çıkışından beri ilk kez bir mektup yazdı. Aslında bu kağıdın üzerine boşalan, sessizlikten taşan şeydi. Çocuklarım, size Viyana'dan yazıyorum. Nasıl olduğunuzu bilmiyorum. Ben yaşamımı gezerek kazanıyorum. Acı bir yürekle pek çok güzel şey gördüm. Burada güzellik yerini uygarlığa bırakmış. Ama dinlendirici. Kiliseleri ya da antik yerleri gezmiyorum. Ring üzerinde dolaşıyorum. Tiyatroların, görkemli sarayların üzerine akşam inince, taş atların, grubun kızıllığına doğru körlemesine atılımı, yüreğime acı ve mutluluk karışımı garip bir duygu dolduruyor. Sabah rafadan yumurtalarla taze krema yiyorum. Geç kalkıyorum. Otelde gönül okşayıcı davranışlarla karşılanıyorum. Metrdotellerin dillerine bayılıyor, iyi yiyeceklerle tıka basa doyuyorum. İlle de o taze krema. Görmeye değer şeyler ve güzel kadınlar var. Yalnızca gerçek bir güneş eksik. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şeyin hiçbir yerde alıkoymadığı ve size bağlı kalan bu mutsuz adama kendinizden ve güneşten söz edin. Patrice Mersault. O akşam mektubu yazdıktan sonra dans salonuna döndü. Akşam eğlencesi için konsomatrislerden birini, Fransızca bilen, kendisinin de kötü Almancasını anlayan Helen'i tutmuştu. Sabahın ikisinde dans salonundan çıkarak kadını evine götürdü. Dünyanın en usulüne uygun sevişmesiyle onunla sevişti ve sabah kendisini yabancı bir yatakta, Helen'in sırtına yapışık durumda çıplak buldu. Onun uzun kalçalarını, geniş omuzlarını ilgisizlik ve neşeyle seyretti. Uyandırmak istemeden yürüdü ve onun ayakkabılarından birisinin içine bir kağıt para koydu. Kapıya varacağı sırada kendisine seslenildiğini işitti. ''Aman yanlışlık yaptın tatlım.'' Yatağa geri geldi. Yanlışlık yapmıştı gerçekten de. Avusturya parasını iyi tanımadığından 100 şilin yerine 500 şilin bırakmıştı. ''Hayır'' dedi gülümseyerek. ''Bu senin için. Çok iyiydin.'' Helen'in dağınık sarı saçlarının altındaki kırmızı benekli yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. Birden yatağın üzerinde ayağa kalktı ve yanaklarından öptü onu. Kuşkusuz ilk kez yürekten gelerek verilen bu öpücük Merson'un yüreğinde bir coşku atılımı yarattı. Yatırdı onu, üzerini örttü, kapıya vardı ve gülümseyerek baktı. Elveda dedi. Öbürü burnuna kadar çekilmiş çarşafın üzerinden gözlerini iri iri açtı ve söyleyecek söz bulamadan gitmesine göz yumdu. Birkaç gün sonra Mersault, Cezayir damgalı bir yanıt mektubu aldı. Sevgili Patrice, biz Cezayir'deyiz. Çocuklarınız sizi yeniden görmekten çok mutlu olacaklar. Eğer hiçbir şey sizi hiçbir yere bağlamıyorsa o zaman Cezayir'e gelin. Sizi evde barındırabiliriz. Biz mutluyuz. Biraz da utançlı elbet ama bu daha çok öyle gerektiği için. Biraz da boş inançlar yüzünden. Eğer size göre bu mutlu olmak demekse buraya onu denemeye gelin. Uzatmalı çavuş olmaktan iyidir yine de. Alınlarımızı sizin babacan öpücüklerinize uzatıyoruz. Rose, Claire, Catherine. P.C. Catherine babacan sözcüğüne karşı çıkıyor. Bizimle yaşıyor Catherine ve eğer isterseniz sizin üçüncü kızınız olacak. Cenova yoluyla Cezayir'e dönmeye karar verdi. Başkalarının da büyük kararlarını almadan, bir yaşamın çok önemli bölümünü oynamadan önce yalnızlığı gereksindiği gibi yalnızlık ve yabancılıkla avulanmış olan Mersault da oyununa başlamadan önce dostluğa ve güvenliğe sığınmak, belli bir güven duymak istiyordu. Onu Kuzey İtalya'nın ortalarından Cenova'ya doğru götüren trende içinde mutluluk şarkıları söyleyen binlerce ses dinliyordu. Saf toprağın üzerinde dimdik duran ilk servi göründüğü andan başlayarak dinlemeyi bırakmıştı. Yine zayıflığını ve sayrılık ateşini hissediyordu ama içinde bir şeyler gevşemiş, yatışmıştı. Ardından gün boyunca güneş ilerleyip deniz yaklaştıkça titrek zeytin ağaçları üzerine hava ve ışık ırmaklarının aktığı, pırıl pırıl ve yerinde duramayan büyük bir göğün altında dünyayı devindiren coşkunluk onun yüreğinin coşkusuna eklendi. Trenin gürültüsü, ağzına kadar dolu kompartımanda kendisini kuşatan çocuksu gevezelik, çevresinde gülen ve şarkı söyleyen her şey bir tür içsel dansa ritim tutuyor, eşlik ediyordu. Bu dans saatlerce dünyanın dört bir yanında hareketsiz durmuş olan onu ileri fırlattı ve sonunda körfeziyle göğünün karşısında sağlıktan çatlayan, arzu ile tembelliğin akşama kadar boğuştuğu gürültücü Cenova'ya neşe ve şaşkınlık içinde boşalttı. Mersault sevmeye, neşelenmeye, kucaklamaya susamış ve acıkmıştı. İçini yakan tanrılar limanın bir köşesinden onu denize attılar. Orada birbirine karışmış katranla tuzu tattı ve yüz yüze gücünün sınırlarına vardı. Eski mahallenin kokular dolu dar sokaklarında yolunu şaşırdı. Renklerin kendisi için esip gürlemesine, evlerin üzerindeki gökyüzünün güneşin ağırlığıyla tükenmesine, kedilerin kendisinin yerine çöplüklerin ve yazın ortasında dinlenmesine karışmadı. Cenova'ya yukarıdan bakan yolda yürüdü ve hoş kokularla, ışıklarla, yüklü, bütün bir denizin uzun uzun kabarmayla kendisine doğru yükselmesine aldırmadı. Gözlerini yaşam taşkınlığının coşturucu, kötü bir zevk içinde esip gürlediği bu kentin üzerinde yeniden açmak için kapatarak üzerine oturmuş olduğu sıcak taşlara sarılıyordu. Sonraki günlerde limana inen bayır üzerinde oturmayı da sevmeye başladı. Öğleyin bürolarından çıkıp rıhtıma uzanan genç kızların geçişine bakıyordu. Sandallı ayakları ve parlak hafif giysiler içindeki özgür göğüsleriyle kızlar, Merso'nun dilinin kurumasına, onun özgür ve haklı bulduğu yüreğinin arzuyla çarpmasına yol açıyorlardı. Akşamleyin sokaklarda gene aynı kadınlarla karşılaşıyor ve onları kasıklarında kaba bir tatla kıpırdayan Arzu'nun sıcak, çöreklenmiş hayvanıyla birlikte izliyordu. İki gün boyunca bu insan dışı coşkuyla yandı. Üçüncüsünde Cezayir'e gitmek üzere Cenova'dan ayrıldı. Tüm yolculuk boyunca sabah, ardından öğle vakti ve akşam deniz üzerinde su ve ışığın oyunlarını izleyerek yüreğini gökyüzünün ağır vuruşlarına uydurdu. Kendisine geldi. Kimi iyileşmelerin bayağılığından kuşkulanırdı. Güverteye uzanmış, uyumaması, tersine uyanık kalması, dostlarına karşı, ruhunun ve gövdesinin erincine karşı uyanık kalması gerektiğini düşünüyordu. Mutluluğunu ve doğrulanmasını hazırlamak zorundaydı ve kuşkusuz iş şimdi daha kolaydı. Denizin üzerinde, birdenbire serinleyen akşamın eşiğinde, içine doğan garip dinginlikte, ışığın yeniden sarı olarak doğmak üzere yeşil renkte öldüğü gökyüzünde ilk yıldız yavaş yavaş belirginleşirken, bu büyük kargaşa ve fırtınanın ardından, içindeki karanlık ve kötülüğün, yerini iyiliğe ve kararlılığa yönelmiş bir ruhun artık saydamlaşmış aydınlık suyuna bıraktığını hissediyordu. Açık seçik görüyordu. Uzun zamandır bir kadın aşkını umut etmişti. Kendisi aşk için yaratılmamıştı. Yaşamı boyunca rıhtımdaki büro, odası ve uykuları, lokantası ve metresleri arasında tek bir arayışla bir mutluluğun ardından koşmuştu. Oysa herkes gibi o da bunun olmazlığına yürekten inanıyordu. Mutlu olmak isteğine oynamıştı o da. Hiçbir zaman bilinçli ve kesin bir kararlılıkla istememişti bunu. O güne dek hiçbir zaman. Ama o andan başlayarak bütünüyle bilinçli bir biçimde hesap edilmiş bir davranışla yaşamı değişmiş ve mutluluk ona mümkün görünmüştü. Kuşkusuz bu yeni varlığı acılar içinde doğurmuştu. Ama daha önce oynadığı alçaltıcı komedi karşısında bunun ne önemi olabilirdi? Söz gelimi onu Mart'a bağlayan şeyin aşktan çok gurur olduğunu görüyordu. Kızın ona uzattığı dudakların o tansığı da kendisinde bulduğu ve ilk kez elde ettiğini hissettiği bir gücün sevinçli şaşkınlığından başka bir şey değildi. Aşkının bütün öyküsü de bu başlangıç şaşkınlığının bir kesinlikle alçak gönüllülüğünde bir gururla yer değiştirmesi gerçeğindeydi. Mart'ta birlikte sinemaya gittikleri, insanların bakışlarının onun üzerine çevrildiği akşamları ve kendisinin de onu herkese gösterdiği anı seviyordu. Kendisini seviyordu onda, kendi gücünü ve yaşama tutkusunu. Dahası arzusu da bütün teninin derin zevki de olağanüstü bir gövdeye sahip olmanın, onu boyunduruk altına almanın, onu aşağılamanın verdiği ilk şaşkınlıktan doğuyordu belki de. Şimdi bu aşk için değil de bundan böyle hizmetine gireceği Kara Tanrı'nın masum ve korkunç aşkı için yaratılmış olduğunu biliyordu. Çoğu zaman olduğu gibi yaşamındaki iyi şeyler, kötü şeylerin çevresinde belirginleşmişti. Claire ve dostları, Zagreus ve onun mutluluğu Mart'ın çevresinde bulmak isteği. Şimdi kendi mutluluk isteğinin öne geldiğini biliyordu. Ama bunun için zamanla uyuşması gerektiğini ve kendi zamanına sahip olmanın girişimlerin hem en güzeli hem de en tehlikesi olduğunu anlıyordu. İşsiz güçsüzlük yalnızca ortalama insanlar için öldürücüdür. Çokları ortalama insan olmadıklarını kanıtlayamıyorlardı bile. O bu hakkı elde etmişti ama gösterilecek kanıt kalıyordu geriye. Tek şey değişmişti. Geçmişi ve yitirmiş olduğu şeyler karşısında özgür hissediyordu kendini. Bu daralmadan ve içindeki kapalı alandan, dünya karşısındaki bu bilinçlilik ve sabırlı coşkudan başka bir şey istemiyordu. Uğrunda yorgun düşülen, ele alıp sıkılan sıcak bir ekmek gibi, ellerinin arasında tutmak istiyordu yaşamını yalnızca. Kendi kendiyle konuşabildiği ve yaşamaya hazırlanabildiği, trende geçirdiği o iki uzun gecede olduğu gibi. Yaşamını bir arpa şekeri gibi yalamak, biçimlendirmek, keskinleştirmek ve sonunda onu sevmek. Bütün tutkusu buydu. Bundan böyle çabası, kendi üstündeki bu varlığı, şimdi katlanmanın nedenli güç olduğunu bildiği bir yalnızlık pahasına da olsa, yaşamın bütün görünüşleri karşısında korumaktı. İhanet etmeyecekti. Tüm gücü ona bu konuda yardımcı oluyordu. Gücünün kendisini yükselttiği bu noktada, aşkı çılgın bir yaşama tutkusu olarak ona katılıyordu. Deniz geminin yanlarında usul usul kırışıyordu. Gök yıldızlarla doluydu. Sessizlik içindeki Mersault, bu gözyaşı ve güneş yüzlü yaşamı, bu tuz ve sıcak taştaki yaşamı sevmek ve ona hayranlık duymak için kendinde taşkın, derin güçler buluyordu. Onu okşamakla kendisindeki bütün aşk ve umutsuzluk güçleri birleşecekmiş gibi geliyordu. Yoksulluğu ve eşsiz zenginliği buradaydı. Sanki sıfıra inerek oyuna yeniden başlıyor gibiydi. Ama bu kez kendi güçlerinin ve kendisini yazgısının karşısında sıkıştıran duru ateşin bilincindeydi. Ve işte sonunda Cezayir göründü. Sabah vakti, yavaşça varış, denizin üzerinde kasbahın göz kamaştıran çağlayanı, tepeler ve gök, uzanmış kollarıyla körfez, ağaçlar arasındaki evler ve daha şimdiden çok yakındaki rıhtımların kokusu. O sırada Mersault, Viyana'dan bu yana bir kez olsun Zagreus'u kendi elleriyle öldürdüğü bir adam olarak düşünmediğini fark etti. Kendisinde yalnızca çocuklarda, dahilerde ve masumlarda bulunan o unutma yetisinin olduğunu anladı. Masum ve sevinçle altüst olmuş durumda, mutluluk için yaratılmış olduğunu anladı sonunda. 7. ayrımın sonu, sayfa 93.